Ayrım 24, sayfa 291. Dona, tabu hak etmediği halde mukaddesleştirilendir. Evet, tabu yanlıştır, gereksiz yüktür. Ancak mukaddes olan, insanın dinsel tabuya yaklaşım tarzıdır. Saygıyı hak eden de bu yaklaşımdır. İbrahim peygamberin dini tabuları yıkma öyküsünde, insanların bir şeyleri mukaddes olarak algılamasına en ufak bir saygısızlık gösterdiğinin işareti yoktur. Onun söylediği, tabularınız sizin onlara verdiğiniz değeri hak etmiyordur. İşte bu nokta İbrahim'i marjinallerinden ayırır. Marjinaller insanların hayatında mukaddeslerin olması gerçeğine isyan ederler. Biraz yakınına girdiğinde onun da çok mukaddes bir değerinin olduğu gerçeğiyle karşılaşırsın. Egosu. Tabular kutsal olmayı hak etmiyorlarsa da insanları bir şeyleri tabulaştırmaya götüren yolun kendisi mukaddestir. Marjinaller doğru söyleseler bile yaklaşım tarzları nedeniyle dini konularda en ufak bir etkileri bile yoktur. Dini konulardaki açılımlar ancak ve ancak dinin kendi kodları üzerinden gerçekleşebilir. Dışarıdan gelen ve iyi niyetine inanılmayan hareketler insanları dinsel tabunun etrafında kenetler. İslam'a yeni bir açılım getirebilecek şey her neyse o içeridedir, dışarıda değil. Ben, haklısın ama laiklik Fransa'dan çıkmış ve çok detaylı tarif edilmemiş, uygulanmış ve başarılı olmuş Müslüman bir örneği olsa hepimiz çok rahat edeceğiz. Dona, buna ihtiyacınız yok, o örneği kendiniz yaratmak üzeresiniz. Ben, sen de biraz yardımcı olsan hiç fena olmaz. Laikliğe bir de sen tanım getirsen mesela. Dona, laikliğin dine alerjisi olan insanların savunma mekanizması olduğu yönündeki imajın ivedilikle değiştirilmesi gerekir. Dinlere alerjisi olan insanlar laik olamazlar. Çünkü laiklik dünyada dinler var olduğu için var olmuştur. Dünyada dinler olmasaydı dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılması diye bir konu da olmazdı. Laik bir kişinin hayatında en çok duymak durumunda olduğu kelimelerin başında din kelimesi gelecektir. Bu yolu seçtiyse bu gerçekle barışık olması gerekir. Ben, ama bak biz Türkler dinsiz insanlar olsaydık da laikliğe gerek kalmayacaktı. Yani laikliği kendisine kimlik olarak seçmiş bir insanın dinlerin olmadığı bir dünyayı arzulama hakkı olamaz mı? Dona, elbette olabilir. Eğer onun rüyası Türklerin dinsiz olmasıysa bir gerçeği çok iyi bilmesi gerekir. Bu rüyasının gerçekleştiği yer artık Türkiye olmayacaktır. Milletin bölünmez bir bütün olabilmesi için ortak inançlara ihtiyaç vardır. Ülkeye dair bir vizyonun hem dinsiz hem laik hem de ulusalcı olma şansı bu yüzden yoktur. Dinsizliğin ve laikliğin bir araya gelmesi ulusalcılığın aleyhine bir durumdur. Ulusalcı laiklik İslam'ın varlığına isyan etmeyi değil, onu yerli yerine oturtmayı esas almak durumundadır. Dinler insanlığın asli konusudur. Laiklik insanlığın en mukaddes konusuna dönük bir değişim unsurudur ve bu yüzden kendi içinde yüksek çatışma potansiyeli taşıyan bir kavramdır. İyi bir modernist bu çatışma potansiyelini açığa çıkarmadan laiklik vizyonunu uzlaşmayla yayan kişidir. Çatışma kültürünün ortasında hem laik hem ulusalcı olmaya çalışmak gerçek bir paradokstur. Ben, dinin ayırıcı değil birleştirici bir değer olması konusunda seninle hemfikirim. Dona, Cumhuriyet tarihi boyunca entelektüeller halka yüzlerce yeni kavram sundular. Siyasi partiler sundukları yeni kavramların sihriyle iktidara geldiler. Günü geldiğinde iktidarlarını daha sihirli başka kavramlara devrettiler. Gelinen noktada Türk halkı entelektüel kavramlara doyduğunu ve artık hiçbirine rağbet etmediğini çok açıkça ortaya koydu. Kavramlar entelektüeller için önemlidir. Halk kitleleri kavramlardan hoşlanmazlar. Onun dünyasındaki kavramlar çocuğunu okula yazdırmak için bağış yapmak zorunda bırakılmak, fındığını istediği fiyattan satamamak, iş bulamamak gibi şeylerdir. Kendine felsefik bir kavram seçme hakkını İslam'dan yana kullanmıştır. Entelektüeller ortaya yeni kavramlar atmak yerine din ve devlet mevcut bu iki kavramın içeriğinin zenginleştirilmesiyle uğraşmalıdır. Ben, bence işe halkı aptal olarak görmemekten başlamaları gerekir. Dona, bu konuda çok haklısın. Bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük onu oluşturan fertleri aptal olarak konumlamaktır. Türkiye'de sanatsal yaratıcılığın tarihini iyi okursan şunu görürsün. Bu konumlamadan sonra sanatsal yaratıcılık aptallar ve zekiler için olarak iki ayrı bölümlemeye ayrılmıştır. Aptallar magazin, zekiler belgesel izler. Aptallar yaratıcılıktan anlamaz, bunun hiç de zeki bir yaklaşım olmadığını kabul etmelisin. Bilgi ve yaratıcılık düzeyi yüksek eserleri halkın iletişim dilinde sunabilmek. Zekanın tanımı budur. Ben, zaten bu Mustafa Kemal'in yolu değil. Bana sorarsan Atatürkçülük yola toplumun zeki olduğu kabulüyle çıkar. Atatürk, Türk halkı zekidir demiştir. İcraatları da ancak zeki bir toplumun altından kalkabileceği türdendir. Hep düşünmüşümdür, biz aptalsak, Japonlar zeki ise, evrensel alfabeye geçenler neden onlar değil de biz olduk? Dona, halk kitleleri sezgisel hareket eder. Sezginin arkasında ilahi bir akıl vardır. Ben, iyi de neden bu sezgiler bunca yıl yanlış seçimler yapmamızı engellemedi? Dona, sezgi önce yanlışları eler. Doğruyu bu şekilde bulur. Her yanlış deneyim geride doğru bir ders bırakır. Ben, Dona, gelelim Müslümanlardaki laiklik alerjisine. Kelimesini duyduğunda dinini koruma içgüdüsünü tetikleyen o duyguya. Dünyanın dört bir yanında Tanrı yeniden keşfedilirken, ülkenin laik yapısının bu kadar sağlam kalabilmesinde, laikliği din karşıtı bir hareket olarak algılayanlar için değerli bir mesaj gizlidir. Hayat, yanlışları eleyen bir süreçtir. Bir yanlış elenmek bir yana gün geçtikçe daha sağlam bir hal alıyorsa, yanlış olan senin ona bakışındır. Bireylerinin ruhsallaşma ihtiyacını anlayış ve destekle karşılayan laik devlet düzeninde Tanrı'yı rahatsız eden hiçbir şey yoktur. Aslına bakarsan laiklik Tanrı'nın kendi özgürlüğüdür. Onun sonsuz varlığının dünyevi olgulara sıkıştırılmamasıdır. Dinle devletin birbirinden ayrılmasından kazançlı çıkan hem devlet hem de dindir. Ben, neden? Dona, Tanrı sonsuzdur ve yeryüzünde onun adının ağırlığını taşıyabilecek bir devlet yapısı yoktur. Olamaz da. Sana Suudi Arabistan'dan bir örnek verebilirim. Bu ülkenin bayrağında bir kılıç var. Kılıcın üzerinde de şu yazmakta: La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Suudi Arabistan, laik olmadığı için bir din devletidir ve bu yüzden Allah'ın adını taşımaktadır. Daha doğrusu kurucularının isteği üzerine Allah'ı temsil eden bir konumlamada kurulmuştur. Arabistan, dünya arenasında Tanrı'yı temsil etmektedir. Şimdi sana bir soru. Suudi Arabistan'ın da milli bir futbol takımı vardı ve 2006 Dünya Kupası'na katılmışlardı. Sence Arabistan milli takımı Dünya Kupası'nda nasıldı? Ben, çok vasatlardı. Ukrayna'dan 4 gol yediler. Dona, gördün mü bak, Tanrı maç kaybetti. Ben, hem de Hristiyanlara karşı. Dona, Hristiyanlarla Müslümanların yaptıkları o maçta ikili mücadelelerden galip çıkan hep Hristiyanlar olmuştu. Gördüğün gibi Allah'ın adını yüceltmek adına yapılmış bir isimleme. Onun kendisinin ve dininin fenomenine zarar verdi. Tanrı logosunu dünyevi olguların üzerine koymak, Tanrı'nın sonsuz hükümranlığına sınır çizmektir. Tanrı gerçekte hiç kaybetmez. Kendini onunla özdeşleştirirsen, ona yenilgi duygusunu tattıran sen olursun. Ben, bugün dünyada Tanrı'nın adını taşıyacak bir futbol takımı varsa, bu şüphesiz Brezilya'dır. Dona, devletlerin dini sembollerden arındırılması Tanrı'yı yüceltir. İnananlara baskı yapan asıl düzen laik değil, şeriat düzenidir. Din devletlerinde bireylerin inancı gerçekten çok büyük baskı altındadır. Bu yüzden din devletlerinde gizli ateizm çok hızlı yol alır. Bir ülkenin vatandaşlarına ekonomik sıkıntılar yaşatması gerçekte o ülkenin yöneticilerinin beceri eksikliğidir. Ekonomik sıkıntının yaşandığı ülke bir din devleti ise algıların dünyasında tüm bu sıkıntıyı yaşatan Tanrı'nın kendisi olur. Şeriat devletlerinde olumsuz her şeyin faturası Tanrı'ya ödettirilir. Laik devletlerde yaşanan eksikler ise tümüyle yöneticilere mal edilir. Doğru olan da budur. Din devletlerinde demokrasi bu yüzden zor işler. Dini semboller başarısız ülke yöneticilerinin kifayetsizliğinin kamuflajıdır. Laik devletlerde ise durum tam tersidir. Ulusal sıkıntıları gideremeyenler gider, yerlerine yenileri gelir. Hükümdar sirkülasyonu tam olması gerektiği gibidir. Diğer yanda din devletlerini süsleyen dini sembollerin dindarın ahiretine hiçbir katkısı yoktur. Cennet hangi devlet düzeninde yaşadığınla ilgili değildir. Şeriatla yönetilmenin bireyin bu dünyadaki yaşantısına da herhangi bir katkısı yoktur. Bayrağa Allah'ın adı yazılınca milli gelir yükselmez. Bebek ölümlerinde azalma da olmaz. Ekonomik başarısızlığı, laik devletin başkanı, işsizlik sorunumuzu henüz çözemedik, bunun yolunu bir gün mutlaka bulacağız olarak açıklar. Din devletinde ise hükümdarın şunu söylemesi yeterli olacaktır. Allah bizi imtihan etmekte, ey halkım! Toplam nüfus içinde uyuşturucu kullanım oranının en yüksek olduğu ülkelerden birinin İran olmasının nedeni de budur. Devletin dini dekoru, bireye yaşadığı sıkıntıların kendisine Tanrı tarafından verilmiş olduğunu düşündürmektedir. Onun dünyasında Allah'ın adını taşıyan bir ülkede mutsuz olmasının nedeni Allah'ın kendisine ceza vermesidir. Ceza tamamdır ama ortada bir suç görememektedir. Masum bir çocuk olarak doğmuş, iyi bir vatandaş olarak hayatına devam etmiştir. Peki Tanrı'nın ona reva gördüğü bu koşulların nedeni nedir? Yoksa bugüne kadar taptığı varlık zannettiği kadar adil değil midir? Bu kuşkular İslam'ı gölge altına alan en büyük tehdittir. Müslümanların bilmesi gereken şey şudur. Gerçek laiklik dini bir kavramdır. İyi bir laik model dine müsbet açılımlar sağlar. Tanrı'nın varlığı dünyevi kurumlardan münezzeh olmasıyla daha yücelir. Dininin iyiliğini düşünen bir Müslüman laikliğin gerekliliğini tartışmamalıdır. Tartışacağı tek şey laik düzenin nasıl ve ne şekilde uygulanacağıdır. Ben, aslında herkes ikilem içinde. Bir yanda dindarlığın kendi ikilemi, diğer yanda Müslüman bir ülkede modernist olmanın ikilemi. Dona, din çok güçlü bir karmadır. Eğer Hristiyan bir toplumda yaşıyorsan Hristiyanlığın, Müslüman bir toplumda yaşıyorsan da İslam'ın senin hayatında bir yeri vardır. Gölgeye sığınman, tepede bir güneşin olduğu gerçeğini değiştirmez. Şunu bilmeni istiyorum. Sen batılı tarzda yaşayan bir rakçı da olsan, Müslüman karması içindeki bir toplumda doğdun. İslam'a olumsuz yaklaşıyor olsan da bu gerçeğe sırtını dönerek pek fazla uzağa gidemezsin. Müslüman bir toplumun rakçı genci olmanın senin karmanda bir anlamı vardır ve onu mutlaka bulman gerekir. Bu dindar olmak ya da dindar olmamak, hatta dinsiz olmak şeklinde de gerçekleşebilir. Bu konuda bir zorlamamın olmadığını iyi biliyorsun. İnanıyorsan zaten Kur'an'ı incelemeli ve okumalısın. Eğer inanmıyorsan neye inanmadığını bilmek adına okumalısın onu. Ona bir şans vermelisin. Seni ikna etmiyor olsa bile farklı fikirlere açık olman seni eskisinden daha iyi bir modernist yapar. Ben Hristiyanların dinleriyle barışık olmalarına hep imrenmişimdir. Pazar günü kiliselerine giderler. Onların dinleri gerici olarak konumlanmamıştır. Hristiyan futbolcu sahaya çıkarken boynundaki haç kolyesini öper. Bu onu gerici yapmaz. Ama benim dinden uzak duruşum benim kabahatim değil, bunu biliyorsun. Kentli insanlara dönük bir model sundun da ben hayır mı dedim? Dona, benim İslam'ım havada ve denizde, denizde ve karada, köyde ve kentte, hayatın yaşandığı her yerde insanları mutlu edecek. Bunu gözlerinle göreceksin. Ben, İslam'ın hedef kitlesi kimlerden oluşur? A, B, C, D, E. Hangi sosyoekonomik segmente sesleniyoruz biz Allah aşkına? Dona, Kur'an'ın İslam'ın hedef kitlesini tanımlamadığını söylemeyeceksin değil mi? 1. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. 2. Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde. 3. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Kur'an-ı Kerim, Nasr Suresi. Ben, vay canına. Ben, bu arada hazır rak demişken bir şey sormak istiyorum. Neden bizim ülkemizden ya da başka Müslüman ülkelerden dünya çapında yıldızlar çıkmıyor? Yani bizimkilerden o kadar güzel şarkılar çıkıyor ki bunları batılı gençler bir dinleseler çok beğenirler eminim. Ama tek tük şarkıların dışında böyle şeyler olmuyor. Dona, İslam'ın yeni konumlandırılmasından en çok kazançlı çıkacak insanların başında sanatçılar geliyor. İslam'ın üzerindeki gizem örtüsü kalkarsa, dünya piyasaları onlara kapılarını açar. Küçüğüm, sanat kendini beğenme sanatıdır. Kendini her yönünle beğenmek. Bunu diğer insanların da sana katılması izler. Doğulu olmamı saymazsak ben çok iyiyim. Sanat yerleşik algılara baş kaldırmaktır. Onlara yenik düşmek değil. Bir sanatçıysan ve batıya gidiyorsan insanlar sana gelirken bize ne getirdin diyecektir. Doğudan gelirken yanında getirilecek şey plazma televizyon değildir. Yanında getireceğin onlarda olmayan bir şey olmalıdır. Doğunun sermayesi felsefedir. Onlara verebileceğin en çarpıcı hediye budur. Bir Türk sanatçısının batıya sunacağı hediye karma felsefesi de değildir. Hediye paketinin içinden karma çıktığında sana söyleyecekleri şey, bunu bana Tibet'e giden arkadaşım zaten getirmişti. Unutma ki Müslüman olmanın yarattığı tüm önyargılar Mevlana içinde geçerlidir. Buna karşın Mevlana bugün tüm dünyanın kabul ettiği bir filozoftur. Olduğun gibi görün, dünya çapında bir yıldız olmanın birinci ilkesidir. Ben, haklısın ama Müslüman bir ülkede modern bir yaşantı sürmek hiç de kolay değil. Dona, sana Müslüman ülkelerin modernistlerini anlatmalıyım ve onların iki denizin arasına sıkışmış yaşamlarını. Yaptıkları seçim, yüzlerini döndükleri yön onların manevi dünyalarını ikincil plana atmalarını gerektirir. O, etraftakilerin olduğu anlamda bir Müslüman değildir. Yüzünü döndüğü batıdakiler gibi Hristiyan da olamaz. Hristiyanlık, İsa'nın ikonlaştırıldığı bir dindir. Bu sana çok itici gelir. Çünkü İslam, kendisine en uzak duran Müslümanlara bile üçleme kültürünün anlamsızlığını başarıyla öğretmiştir. Bu yüzden Müslüman bir ülkenin modernistinden iyi bir Hristiyan yurttaş olmaz. İslam toplumlarında modernist olmak gerçekten de çok zorlu bir yoldur. Müslümanlığı bir kimlik olarak yaşayanlar sana dinsiz etiketini yapıştırmışlardır. Sen doğulu yanından uzak kalmaya çalışırken senin batılı dostların şükran günü yemeğinde Maa ile hindilerini yemektedir. İçinde olduğun büyük bir boşluktur. Allah ile kul arasına kimse girmez sözü aslında Müslüman modernistlerin içinde olduğu boşluğun bir yankısıdır. Bir yanı ben özgür olmak istiyorum diye haykırmak istemekte, diğer yanı ise sandığınız gibi değil, benim de manevi bir dünyam var diye bağırmaktadır. Bu İslam'ın yanlış konumlandırılmasının doğal bir sonucudur. Tanrı'nın bile insanları yargılamadığı bir kozmosta kimi insanların diğer insanları yargılamasının en ufak bir İslami dayanağı yoktur. Bu onların içinde birikmiş suçlayıcılık enerjisidir. Yargılanması gereken birileri varsa bunlar insanları yargılayanların kendileridir. Barış ve esenliğin dini asla insanları yargılayanların arkasında durmaz. İslam bu yetkiyi kendi peygamberine bile vermemiştir. Şimdi gözlerini dört aç. 1. Surat astı ve yüz çevirdi. 2. Kendisine o kör geldi diye. 3. Nereden biliyorsun? Belki o temizlenip arınacak. Kur'an-ı Kerim Abese Suresi. Surenin birinci ayetindeki özne Hazreti Muhammed'dir. Sureye adını veren kelime birinci ayette peygamberin yüz ifadesini tarif eden abese kelimesidir. Ben, yargılama enerjisi İslami değil, artık bundan eminim. Dona, sen de bu modernist ruhlardan birisin. Çaktırmasan da yabancı dostlarının senin Müslüman kimliğine vurgu yapmaları sana hep dokunmuştur. Bütün bunlardan haberim var, biliyorsun. Ben, çünkü mevcut Müslüman imajıyla benim kendi imajım örtüşmüyor. Ben ne yapabilirim? Dona, onlar gerçekte sana çok büyük bir iyilikte bulunuyorlar. Dinin ve ırkınla aranda var olan kader bağını sana hatırlatıyorlar. Senin bu bağla yüzleşmen gerekiyor. Müslüman ülkelerin hepsinde azınlık ya da çoğunluk, modernist bir kesim mutlaka vardır. Bu tarif ettiğin duygu tüm Müslüman modernistlerin duygusudur. Sana dinin bir geri gidiş olmadığını açıklıyorum. Bu durum gerici fanatik inançların bir kıyameti olacak, doğru. Ama bu aynı zamanda modernistler içinde bir kıyamet olacak. Olmadığın gibi görünmenin yasaklandığı 21. yüzyıl samimi ve gerçek bir modernist olup olmadığını sana bir gün mutlaka bildirecektir. Ben: Nasıl? Dona: Dinin gerici bir yürüyüş olduğunu söyledin hep. Bunda da büyük ölçüde haklıydın. Gericiliğinden şikayet ettiğin din gün geldi ve ilericiliği en önemli erdem olarak ortaya getirdi. Tanrı sana modernist olduğunu Kur'an ayetleri üzerinden anlattı. Şimdi söyle bakalım. Sen gerçekten modernist misin yoksa ötekilere karşı tavırlı olduğun için mi böylesin? Bak, ötekiler kendilerini ve düşüncelerini yenilemeye başladılar. Hala utanıyor musun onlarla aynı ülkeyi paylaşmaktan? Sen gerçekten gericiliğe mi karşısın yoksa kendi gericiliğini onlara karşı durarak mı yaşıyorsun? O insanlar için üzülüyor muydun yoksa onlardan nefret mi ediyordun? Üniversite kapısından geri dönen başörtülü kızlara içeri giremezsiniz, yasalar böyle diyenlerden miydin? Yoksa defolun buradan diyenlerden mi? Senin isyanın neye? Gerici İslam imajının özgür iradeye zincir vuruyor olmasına mı, insanların manevi değerlere sahip olmasına mı? Ben: Şu saatten sonra bana bu soru sorulursa benden güzel bir yanıt gelecektir, bundan emin olabilirsin. Sen benim tereddütlerimi giderdikten sonra benden yana bir problem çıkmaz. Peki 21. yüzyıl bu sorgulamayı yaptıktan sonra ne olacak? Dona: İsteyen istediğine inanmaya devam edecek, bir farkla. Diğer insanlar artık onun kim olduğunu bilecekler. Maskeler indiğinde zihniyetler çırılçıplak kalacak. Tanrı'nın ilerici olduğu bilinmezden önce kadehler modernizme kalkıyordu. Rakı içmek bile yeri geldiğinde ilericiliğin bir sembolü olarak konumlandırılmıştı. İçki içen birine karşısındaki gericinin afiyet şeker olsun diyebildiği gün, bir ilericinin gerçekten ilerici olduğunu ispatlaması hiç de kolay olmayacaktır. Rüştünü ispat etmesi için ilerici fikirler üretmesi gerekecektir mesela. Ben: Anladığım kadarıyla içkinin de sembolleştirilmesine karşısın. Dona: Ben sadece gericileri sığındıkları sembollerinin arkasından çıkarıyorum. Herkesi ve her şeyi şeffaflaştırıyorum. Semboller sadece insanları etkiler, Tanrı'yı değil. Tanrı insanları değerlendirirken kılık kıyafetine değil, beyninin içine bakar. Şık kıyafetler içinde liberal bir yaşam tarzı süren birini gördüğünde senin zihninin onunla ilgili ilk izlenimi bu modern bir insandır olur. Hafızan onun ismini ilerici bir insan olarak kaydeder. Zihninde bıraktığı ilk izlenim onun korunaklı sığınağı olmuştur. Hayatın değişimine kendini açmaya çalıştığında artık o gerici seni içeriden vuracaktır. Sarık ve cübbeyle karşısına çıktığında senin üzerinde oluşturamayacağı etkiyi modern aksesuarları sayesinde elde edebilmektedir. Ülkesinde, ailesinde ve kendisinde müspet değişimler görmek isteyen insanların, saçları jöleli insanların da gerici olabileceği fikrine kendilerini alıştırmaları gerekir. Müslümanların da saçları jöleli insanların içinde çok güçlü bir iman taşıyor olabilecekleri fikrine alışmaları gerektiği gibi. Ben: Benim kafam gericiler konusunda karıştı biraz. Yani gericiliği din adına bir mücadele sanırken şimdi ortada kaldılar biraz. Bu insanlar kimler ve bizden ne istiyorlar? Dona: Gerici fanatiklik tek bir dindir küçüğüm. Semavi bir din olmadığını da söylemeliyim. Hristiyan, Yahudi ve Müslüman fanatiklerin Tanrı'dan çok daha önemli işleri vardır. Bu psikolojiyi anlamak için Nura enerjisinin yapısını bilmen gerekir. Kimi insanların nurası olumlu enerjiyle yüklüdür, kimisi ise olumsuz. Olumlu ve olumsuz enerjinin devinimleri birbirinden çok farklıdır. İyimser enerjiyle dolu bir insan kendi kendine mutludur. Çünkü olumlu enerji içe dönüktür. Böylesi bir nura iç barışına kavuşmuş olduğu için dışarıdan gelecek hiçbir şeye muhtaç değildir. Olumsuz enerji ise tam tersine dışa dönüktür. Kişi kendi iç dünyasında acılar içinde kıvranır. Fiziki ateşten daha da yüksek bir sıcaklık onun ruhuna yapışmış durumdadır. Olumsuz enerji bu yüzden dışa açılmak ister. Kişiye acısını başkalarıyla paylaştığında azalacağına dair bir söz verir. Karamsarın dünyasındaki tek umut ışığı bir gün herkesin karamsar olması ihtimaldir. Onunki bu ihtimalin ardına düşmüş bir hayattır. Sıcak bir yaz gününde tıklım tıklım dolu bir otobüse binersin. Otobüs herkes için eşit derecede havasız ve sıcaktır. Herkes fiziksel olarak bunalmaktayken otobüste birinin kendi kendine şu sesleri çıkardığına tanık olursun. Püf, O ses etraftaki insanlar için sıcağın kendisinden daha bunaltıcıdır. O ses sıcağın değil olumsuz enerjinin sesidir. Püfleyen kişi gerçekte ruhundaki ateşi dindirmeye çalışmaktadır. Herkesin fiziksel olarak bunalıyor olduğu o an, hayatın ne kadar yakıcı olduğunu fısıldaması için kaçırılmaz bir fırsattır. Açık havada püflediğinde onu kimse duymayacaktır çünkü. Gericiliğin psikolojisi de budur. Olumsuz enerjiyle dolu oldukları için bu denli dışa dönüktürler. Diğer hayatlar üzerinde kurmaya çalıştıkları tahakkümün nedeni, ruhlarının içinde olduğu cehennemin cayır cayır yanıyor olmasıdır. Din onlar için gerçekten bir temadır. Onların tarihi dinler tarihinden daha eskidir. Şu anda seninle insanların dinlerine bağlılıklarını ve Tanrı'ya olan inançlarını silsek ve gericileri izlemeye alsak, göreceğimiz şey Tanrısız bu yeni dünyaya bir saniyeden daha kısa bir sürede adapte olacaklardır. Gerici kendine hemen başka bir tema bulacaktır. Dinler insanları güçlü kılmak içindir ama aynı zamanda insanların en zayıf noktasıdır. Sen dine değer atfettiğin için dindardır o. Sen Tanrı'ya inandığın için Tanrı'nın bir neferidir o. Senin bu kavramlara artık duyarlı olmadığını gördüğünde senin üzerinde tahakküm kurmak için başka hassasiyetler bulması gerekecektir. Diğerleri gibi Müslüman gericilerin de enerjisi içlerindeki cehennemden gelir. Bu konuda sana bir kötü bir de iyi haberim olacak. Ben. Adet olduğu üzere önce kötü haberden başlayalım lütfen. Dona. Herkesin bir gün cennete gireceği fikri kendi cehenneminde yaşayan insanların ateşini daha da körükleyecektir. Barış ve esenliğin dininin insanlara cenneti müjdelemek üzere gönderildiğini söylediğinde fanatikler var güçleriyle üzerine çullanırlar. Seni de tutuşturmak isteyeceklerdir. Ben, bu müjdeyi bana verdiğin için çok teşekkür ederim. Tüm bunlar olurken sen nerede olacaksın? Dona, Nuran'ı olumsuz her tür enerjiden korumakla meşgul olacağım. Sen arınmış bir ruh olduğun müddetçe çakmaya çalıştıkları hiçbir kıvılcım alev almaz. Her biri denize atılmış birer meşale olarak kalır. İşte bu da iyi haber. Ben, ama bak şimdi sana bir eleştiri getireceğim. Sen nasıl olur da böyle insanları da seversin? Rahman'ın merhametinin de bir sınırının olması gerekmez mi? Yahu ben tutuşmuyorum ama adam beni yakmaya çalışıyor. Dona, sana bir itirafta bulunmalıyım. Seninle konuşurken pek çok kişiyi çekiştirdik. Dünyanın karanlık yüzünü oluşturanlar, gericiler, Vatikan, kendisine Müslüman alim görüntüsü verenler vesaire. Bunların yanlış hayatlarını senin iletişim diline deşifre ettik. Bu kişilere kızmaya başladığın için bu itirafı yapıyorum. Bilmeni istiyorum. Ben onların hepsini sonsuz ve sınırsız bir sevgiyle seviyorum. Ben. Ama ben aptala döndüm burada.